Ayrım 20. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 212. Düşüşün ayak sesleri. 23 Ekim 1955'te yapılan sayımlar sonucu 1950 yılında 20.947.000 olan nüfus geometrik büyümenin ilk ipuçlarını verir. 24.064.000 kişi. Artık Cumhuriyet sonrasının ikinci kuşağı da üretken nüfusa karışmıştır. 1945-50 arasında toplam 2 milyon artan Türkiye insanı 1950-55 arasında 4 milyon birden çoğalır. Bunun anlamı açıktır. Genç nüfusun hızla artması, eğitim ve yatırım sorunlarının geometrik biçimde çözümlenmesini gerektirir. Ayaklar suya çoktan ermiş, akılların başa gelmesini beklemektedir. Oysa devletin neredeyse bütün kaynakları özel sektöre aktarıldığından, kit yatırımları aksamış, özel sektör ise henüz yeterli üretime geçememiş, tam tersine dış alım kalemlerini özel sektörün kitlerden sağladığı ham maddelerde eklenmeye başlamıştır. Ne var ki teşviklerle kurulan fabrikaların düzenli çalışması için devletin ve ona bağlı olarak Merkez Bankası'nın elinde gereksinimi karşılayacak yeterlikte döviz olmayınca tahsis yoluna gidilir. Bunun sunu istem dengesini isteme doğru bozması kaçınılmazdır. Aranan pek çok şey bulunamaz. Yoktan para kazananlar çabucak ortalığı kaplar. Kadilaklarla barcakası satın hacı ağalara kara borsacılarda katılır. Demokrat Parti iktidarı özellikle ABD'den beklediği yardımları alamaz. Devletten devlete istediği kredileri bulamaz. Bunun getireceği tıkanıklık büsbütün açığa çıkmadan seçim kararı alınır. 1957 erken seçimleri DP için tam anlamıyla karabasan olur. CHP eksiklikler ve aksaklıkların toplumda uyandırdığı kaygıları iyi kullanmıştır. 27 Ekim 1957'de yapılan seçimlerde DP %47.9, CHP %41.1, Millet Partisi 7.1, Hürriyet Partisi 3.8 oy almıştır. Muhalefet çoğunluğu iktidar azınlığı temsil etmektedir. DP meclisteki sandalyelerin %69'unu alarak 424 kişilik mutlak bir çoğunluk sağlamıştır. Ama bu seçim yasasından kaynaklanan bir azınlık diktasıdır ya da en azından azınlığın çoğunluğa dayatmasıdır. Ne var ki her dikta ya da dayatma gibi bütün baskı ve etkisini kendi ülkesinde gösterebilmektedir. Tıkandığını sezer sezmez IMF'in kapısında dilenciliğe başlar. Bedeli bellidir. 30 Temmuz 1958'de Washington'da imzalanan standby. 500 milyon doları bulan borçların yeni ödeme koşulları, 359 milyon yeni kredi. 4 Ağustos 1958 devalüasyonu. Bir gün önce 280 kuruş olan 1 dolar o gün 9 liradır. Artık kavrulmuş kestane iktidarın kucağına düşmüş, orasını burasını yakmaktadır. Üstelik 31'den 178 milletvekiline çıkmış CHP bütün gücüyle bastırmaktadır. Yaklaşık %4 oy alan Hürriyet Partisi ile birleşmiş, DP'den gürültülü bir biçimde kopan Fuat Köprülü 12 yıl sonra kovulduğu CHP'ye katılmıştır. Muhalefetin oy oranı iktidar oylarını geçmiştir. 6-7 Eylül olaylarıyla başlarını sardıkları iş boyunlarına dolanmıştır. Hükümet bir yandan IMF'in tutsağıdır, bir yandan Kıbrıs'ın. 6 Şubat 1959'da Zürih'te buluşan Menderes'te Karamanlis, İngiltere'nin de katkısıyla yeni bir oluşumda anlaşırlar. Kıbrıs bağımsız bir devlet olacaktır. Cumhurbaşkanı Rumlardan, yardımcısı Türklerden seçilecektir. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bağımsızlığın garantörleridirler. 17 Şubat'ta Londra'da anlaşmayı imzalayacaklardır. Ankara'dan Menderes'le birlikte uçağa binen pek çoktur. Uçak Londra üzerinde düşer, 14 kişi ölür, Menderes kurtulur. Bu o günlerde hemen herkesçe tam anlamıyla mucize sayılacaktır. Ankara garındaki karşılayıcılar arasında Bayar'ın yanında İnönü'nde vardır. Birden iktidar muhalefet diyaloğu başlamış, ülkeye bahar havası dolmuştur. Demokrasinin düşüşü. Türkiye yeniden umudun peşine düşer. 1960 yılında yapılacak bir erken seçimle çok olasıdır ki iktidar el değiştirecektir. Ama DP'nin 1954'teki yükselişi pek çok kudret meraklısını çevresine toplamış, iktidardan gitmeyi ölümle bir sayan türediler iyice etkinleşmiştir. Devalüasyon nedeniyle hayat pahalılığı %30 artmış, dış borçlar 4 milyar 343 milyon 354 lira yani 483 milyon dolara çıkmış, özel sektör yatırımları durmuştur. Yılın sonuna doğru ard ardına açılan tesislerin tamamı kittir. Dokuma ve çimento fabrikaları, barajlar, santraller, özel sektör fabrikalarının çoğu bankalara devredilmiş. DP döneminde devletin ekonomideki payı en yüksek düzeye erişmiştir. %82.6. İkinci liberalleşme dalgası da birincisinin gerekçe ve gereksinimleriyle savuşur. Böylelikle CHP'nin ilk hedefler beyannamesindeki demokratikleşmeyle devletçilik ilkesine iyice yaklaşılmıştır. Yazık, kim engellediyse DP'nin seçim kararı vermesi bir türlü gerçekleşmez. Bu konuda söylence çoktur. Menderes seçim istemekte, Bayer engellemekte. Bayer seçimi çare görmekte, Menderes bir an önce diktasını kurmaya çalışmaktadır. Her birine, her yakının anısı bir başka şey söylemektedir. Genel görünüm ise Bayar'ın Kuvayi Milli inadı, İsmet Paşa'nın ulusal savunma uzmanlığıyla çatıştığı, siyasal ortamın tam anlamıyla bir sinir savaşına döndüğü yönündedir. Bu da o çekişme koşulları içinde ileri sürülen her söylenceye gerekçe olabilmektedir. Ne var ki 2000'ler Türkiye'sinden bakıldığında gerçek ne olursa olsun, 1960 yılında yapılacak bir seçimin topluma iki kez oyuyla iktidar değiştirme olanağı sağlayacağı ve siyasal ortamın demokratik değişim kurallarına bir daha bozulmaz biçimde yerleşeceğidir. Yazık. Bu fırsat toplumsal azınlıkta olan iktidar çoğunluğunca heba edilmiştir. Oysa 1960'ın başında bir yandan muhalefet sıkıştırır, öte yandan Amerika ve IMF. Seçim kurtuluştur. Her yerde seçim konuşulur. Ama nedense DP birden vazgeçer. Seçim kararı bekleyen CHP bir sabah tahkikat komisyonuyla burun buruna gelir. Menderes'le İnönü arasında gerçekleştiği savlanan uzlaşma bozulmuş, durumun bir iç çatışmaya yönlendirmesi, ulusal kurtuluş savaşı gerginliklerini yaşamamış genç subayların sabır ve tahammülünü taşırmış, bütün göstergeler seçimi zorladığı halde DP oyla geldiği iktidardan yine oyla gitmeyi istememiş. Ve 27 Mayıs 1960 sabahı zorla kalmak istediği iktidardan zorla gitmiştir. Hem de radyolarda çalan marşlar, sokaklarda ilerleyen tanklarla. Ama CHP gibi muhalefet sıralarına değil, Yüce Divan'ın sanık sıralarına. Artık dileyen dilediği kadar ağıt yakarak yassı adam masalı üretebilir. Asıl olan Türkiye'nin demokrasi deneyine olmuş, geldiği gibi gitmesini bilemeyen iktidarıyla birlikte varlık nedeni demokrasiyi de yok etmiştir. DP'nin yükseliş dönemine takılıp kalan herkesin bir de bu dönemi düşünmesinde hem zorunluluk hem kendileri adına çok yarar vardır. Geldiği gibi gidemeyen başka yöntemle götürmeyi hak eder. Haksızlığa uğramış zavallı pozunda tarihten sahne çalmak kolay değildir. Bunun bir başka örneği 27 Mayıs darbesini yapan heyecanlı geç subayların kısa süre sonra birbirine düşmesidir. Albay Alparslan Türkeş'in başını çektiği söylenen bir grup, Türkiye'nin düzenini kendi düşlerindekine benzer biçimi uyuncaya kadar iktidarda kalmak isteğiyle suçlanmış, Kor General Cemal Madanoğlu'nun başını çektiği bir başka grup, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün de bütün ağırlığıyla önerdiği üzere bir an önce seçimlere giderek egemenliğin kayıtsız koşulsuz sahibini, teslimini savunduğu savlanmış. Her iki düşünce biçiminin de Silahlı Kuvvetler Birliği'ne dayandığı varsayımı, devrimcilerin uzlaşmasını engelleyince, MBK Başkanı, Başbakan ve Başkomutan Orgeneral Cemal Gürsel'in 13 Kasım 1960'ta imzaladığı kararname gereği Alparslan Türkeş'li 13 arkadaşı Hindistan'dan Kanada'ya, dünyanın çeşitli ülkelerine diplomatik dilde her ne demekse devlet temsilcisi sıfatıyla sürülerek tasfiye edilmiş. Böylece egemenliği kayıtsız koşulsuz sahibine teslim eyleme yandaşlarının önünde hiçbir engel kalmamıştı. 13 Aralık 1960 tarih, 157 sayılı yasa, 6 Ocak 1961 tarihinde toplanacak ve toplum geleceğini aydınlık bir döneme taşıyacak anayasa ile seçim yasasını hazırlamak üzere Milli Birlik Kurulu 22 doğal üyesiyle seçilmiş, 250 temsilciden oluşan 272 üyeli kurucu meclisi göreve çağırıyor. Bir kanadını CHP, Millet ve Hürriyet Partisi kontenjanlarından gelen siyasal deneyimli temsilcilerle, üniversite, kurum, kuruluş ve yargı organlarından seçilmiş, seçkin uzmanlarından oluşan temsilciler meclisi oluşturuluyor. Ve anayasa ile seçim yasasının 27 Mayıs 1961'e yetiştirilmesi koşulu getiriliyordu. Nitekim, kurucu meclis görevi gereği yasaları istenen tarihe yetiştirmiş, 9 Temmuz 1961'de kamuoyuna sunulan, anayasa %61.5 oyla kabul edilip yürürlüğe girer girmez 4 Eylül 1961'de MBK kanadını seçim sonrası oluşacak senatonun tabii senatörlüğüne DP'lilerin durumuyla yasa da tartışmalarını geleceğin seçilmiş meclislerine emanet ederek görevini yapmışların iç rahatlığıyla dağılmıştır. Bir gerçeğin altını bir kez daha çizmekte yarar var. Demokrasi oyunu her ne kadar toplumsal çoğunluğun kabulüyle katlanılan bir özellik taşısa da kabulü en başta seçim olmak üzere demokrasinin kuralları içinde sağlamanın asıl sorumluluğu iktidardakine düşer. Hiç kimse unutmamalı ki dayatma, dayatma ile karşılaşmayı getirir. Belki hemen değil ama mutlaka getirir. Bu nedenle de oyunu bozan cezaya razı olmalı. İşin içine hukuku, hakkı, demokrasiyi karıştırdığı anda da aldığı oy oranıyla yapmaya kalkıştığı işlerin kendine uygulanmasını istedikleriyle bağdaşıp bağdaşmadığına bakmalıdır. Hiçbir mazeretin ardına saklanmadan herkesin kabul edeceği gerçekler vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da toplandığı 23 Nisan 1923'ten 27 Mayıs 1960'a kadar kimsenin düşünmemesi gereken bir yeni durumda olmuştur. Ordunun politikaya karışmasının ne anlama geleceğini en iyi bilen iki deha bu çıkışı engelleyememiştir. Çünkü DP'nin fanatikleriyle CHP'nin fanatikleri demokrasinin erdemini sağlayan bilinç ve dirence sahip değildirler. Bir taraf iktidarda kalabilmeyi, muhalefeti yok etmek diye almıştır. Öbür taraf iktidara gelebilmeyi, iktidarı yok etmek. Buna anında genç subayların coşkusu eklenmiştir. Toz kondurmak güç ama toplumsal gerçekçilik olgulara güneşe göz tutmadan bakmayı gerektiriyor. Hiç kuşku duyulmaması gereken bir miras vardır. Yenilenmesi gereksiz. Atatürk Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiş. Bunu bir de Bursa Söylevi'yle pekiştirmiştir. Ve emanetin hıyanete uğradığına inanan gençliğin saf coşkusu bütün o gelişmelerin eylemli figüranı olmuştur. Ve halk oyuna dayanan demokrasi göğe çekilmiş, zeka, kurnazlık ya da acımasızlığa dayanan çıkar oyunu politika sahnesine egemen olmuştur. Azınlığın başka türlü egemen olması mümkün müdür? Kendi doğrusunda tıkır tıkır işleyecek bir demokrasiyi yersiz korkularla, gereksiz kaygılara kurban edenler çoktan çekilip gitmişlerdir. Ama Türkiye 1960'da yitirdiğini 2007'lerde bulmak için hala uğraşmaktadır. Devrim dönemi biterken. Tarihin konusu devrimdir. Darbe ise dedikodu konusu. İster kahramanlarından yola çıkılsın, ister yığınlarından, devrim benzersizdir. Benzersizi üretmek de anlatmak da çok zor. Çok kapsamlı bir yolculuk gerektirir. Darbelerse hem kolay hem birbirinin aynı olduğundan paralel öyküler üretir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 37 yılı benzersiz özellikleriyle tam bir devrimdir. Demokrat Parti muhalefeti göze alıp 1960 yılında seçime gidebilse devrim gerçek demokrasiyle tamamlanacak, benzersiz bir tarih süreci daha başlayacaktı. Yazık ki olmadı. Olmayınca da darbelerin sadece kahramanları değişen simetrik masallarıyla avunmak kaçınılmaz hale geldi. Artık başta o eski demokratlar, herkes dilediği masalı istediği biçim ve biçemde anlatabilir. Ama dedikoducuların hiçbiri aşağıdaki sorulara açık yanıt veremez. Demokrat Parti devrildiği zaman çoğunluğu mu, azınlığı mı temsil etmektedir? Tahkikat komisyonu CHP'yi kapatabilseydi ne olurdu? Halkın çoğunluğu korkup da sussa sonuç nereye varır? Baş kaldırıp diretse yassıada kararlarını beğenmeyenler neyle karşılaşırdı? DP seçime giderek büyük farkla yitirse o gün ya da bugün nerede bulunurdu? 2007 Türkiye'sinde benzer durumla karşılaşan toplum da onu yönetme fırsatını ele geçirenlerle yönlendirme ödevine kalkışanlar da daha pek çok yanıtsız ya da yanıtı entrika gereci olmayacağından işlerine gelmeyecek soru üretebilir. Bilinen gerçektir. Cumhuriyetlerde devleti toplum yönetir. Bunun belirlenme yöntemi de seçimdir. Seçimin niteliği de, niceliği de tartışılabilir. İyisi, kötüsü, eğrisi, doğrusu, adili, hilelisi vardır. Ama cumhuriyet denilen yönetim biçimi, halkın, halk için, halk tarafından, çağdaş demokrasi savındaki her yerde olduğu gibi, anayasal organlar eliyle yönetilmesi ise, yöneticiler hiçbir kutsal doğumun, hiçbir fırsat boşluğunun ya da hiçbir sürekli gücün temsilcisi olamazlar. Atanmışlar yasal kuralları içinde atanacak, seçilmişler demokratik yarış ortamında seçileceklerdir. Bunun arasını aramak yasal boşluktan yararlanmak anlamına gelir. Yasal boşluktan yararlanmak yurttaşın devlete karşı imtiyazıdır. Devlet yönetimi yurttaşın bulduğu boşluğu doldurmakla yükümlüdür. Kendisi boşluk bulur da yararlanmaya kalkarsa ödevini ihanet eder. Seçim yerlerinin değişimi hiçbir kişi, kitle ya da yığının saltanat hevesi gütmemesi içindir. Süresi dolan, yerini terk edecek, süresi başlayan gelecektir. Yararlı hizmetleri sürüyorsa bir daha seçileceklerdir. Belki ömürleri boyunca. Göremiyorlarsa yerlerini halkın görebileceğine inandıklarına bırakacaklardır. İlkel komünal toplumlarda ömür boyu general seçilenler de vardır. Ama onlar toplumun yönetiminden değil, savunmasından sorumludurlar. Demokratik toplumlarda ise generallerde bile nöbet değişimi temel kuraldır. Öyleyse çağdaş dünyanın cumhuriyetlerinde seçimden kaçan rejimden kaçar. Ve rejimden kaçanın gidebileceği iki yer vardır. İkisi de zindandır. Biri atanmış gardiyanların gerçek, diğeri gardiyanlarını atayan yapay zindan. Seçip karar vermek, ülkeyi yönetenlerin üstüne görev. Bizimki sadece anımsatma ve değerlendirmeden ibarettir. O yüzden eğer günümüzde de seçimler sarkıtılabilir, demokratik değişim 2007'nin sonuna kalırsa, Cumhuriyet'in ikinci 47 yıllık dilimi ilk 37 yılın hüsranına benzer dedikoduların bir tek masalıyla yetinecektir. darbe. Yenisinin gerekçesi yine terör mü olur, kökten dincilik mi bilinmez. Bilinen yeni bir darbenin gündeme geleceğidir. Bir yeni dönem. Hiç tartışması söylenebilir ki 1961 anayasası Türkiye insanının haklar açısından bir örneğini 1920'de gördüğü ve belki bir daha göremeyeceği en güzel anayasalardan biridir. Partizan açıdan kabaca bakanlar için CHP'nin 1960 seçimleri için hazırladığı haklar ve özgürlükler bildirgesinin bir yansıması gibi görünebilir. Ancak hem bireyleri hem kitle örgütlerine tanıdığı haklar ve özgürlükler açısından bir altın devir açtığı, sonraki darbecilere topluma bol geldiği için epeyce terzilik yaptırdığı, hele 1982 anayasası ile karşılaştıranı karabasanlara boğacak ölçüde ufuk açtığı kesin. Komünizmle ırkçılığın partileşmesi yine yasak olsa da, sosyalizmi köküne kadar savunmak suç olmaktan çıkmış, sendikacıların kurduğu Türkiye İşçi Partisi, Mehmet Ali Aybar başkanlığında katıldığı ilk seçimde 1965 %3'ten fazla oy alıp 15 milletvekiliyle meclise girmiş, fikir ve düşünceleri ifade özgürlüğü pek çok bağnaza hop oturtup hop kaldırtacak kadar genişlemiş, Nazım'ın o güzelim şiirleri, özellikle de Kuvayi Milli Destanı 1938'den başlayan 25 yıllık suskunluktan sonra ilk kez yayınlanabilmiş, çalışanla ilk kez ama fakat şu kadar ki koşul ve kısıtlamalarına bağlı olmaksızın örgütlenme hakkına sahip olmuş, bilim, kültür ve sinema dışında sanat her tür ön ve son denetimden yakasını kurtarmış, Senato, Anayasa Mahkemesi ve Devlet Planlama Teşkilatı gibi yeni organlar oluşturularak hem yasaların denetimi sağlanmış hem ekonominin düzenli bir biçimde endüstriye yönlendirilmesi gündemde tutulmuştur. Gerçi pek çok milletvekili ve senatör plan yerine pilav isteyen demeçler vermekte hiçbir sakınca görmemiştir. Ama o günden bugüne pek çoğu uygulanmasa da DPT'nin büyük bir bilgi birikimi ve emekle hazırladığı 5'er yıllık kalkınma planlarının 2007 ekonomi politiğine önemli etki ve katkısı olduğu kesindir. Senato daha sonra kaldırılsa, Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri kısıtlansa da bugün hala hemen herkesin gözünde toplumsal bir hukuk güvencesi ise 45 yıllık bir karar, birikim ve zenginliğinin deneyimine dayanmasındadır. Partizanca bakışın 27 Mayıs'ın darbeci subaylarına yer bulma gerekçesi saydığı Cumhuriyet Senatosu 1980'de kaldırılıncaya kadar bugün Cumhurbaşkanı ile Anayasa Mahkemesi'nin işlevini görmüş, ne kadar partizanca davranırsa davransın, çünkü Senato Lordlar Kamarası gibi majesteleri tarafından ömür boyu atanmış centilmenlerden değil, partilerden ve seçilerek gelmiş 40 yaşın üstündeki günümüz deyimiyle akil adamlardır oluşuyordu. 1961 Anayasası'nın salt bu üç yeniliği toplumun bir kanadını dışlasa da uzman ve yetkin seçkinlerle toplumun her kesimini derlemeye çalışan bir kurucu meclisin ülke ve toplumun ufkunu nasıl aydınlatacağının en özgün kanıtıdır. Zaten o anayasanın sağladığı güven ve umut çok kısa sürede seçimlerin yapılmasını sağlamış, CHP başında İsmet İnönü olduğu halde bütünlüğüyle coşkusunu koruyarak DP'yi daha önce DP trenine binmiş demokrasi yolcularının değişik istasyonlarda inenleriyle sonra yasaksız yetişenlerin miras kavgasına neden olan yeniden yarışa girme fırsatı bulmuştu. Şimdi çok kişiye çok tuhaf gelebilir. 1961 Anayasası'ndan önce basın, bir kişinin en hafif deyimiyle haksızlık ya da yolsuzluğunu ispatlayacak bütün kanıt, tanık ve belgelere sahip bulunsa dahi, o kişi ispat hakkı tanımazsa kişilik haklarını zedelemekten cezalanırdı. 1960'a doğru CHP ile birleşen Hürriyet Partisi kurucuları, DP içinde basına ispat hakkının tanınması kavgasını vermiş, onu alayla İsmail Hakkı'ya dönüştürüp tanımamakta direnen üyelerin red oyları üzerine DP'den istifa eden 19 milletvekili tıpkı CHP'den kovulan DP kurucuları gibi Hürriyet Partisi'ni oluşturmuş. 1957 seçimlerinde yaklaşık %4 oy almış, CHP ile birleştikten sonra üye olmayanlarla 27 Mayıs 1960 sonrasında Milli Birlik Komitesi hükümetlerinde görev alan Hürriyet Partililer DP mirasından pay istemiş. Bunun için anayasa sonrasında siyasal partiler yasası yayınlanır yayınlanmaz Ekrem Alican'ın başkanlığında Yeni Türkiye Partisi'ni kurmuşlardı. Yaş haddinden mi? Başbakan asan MBK'nın eli Cumhurbaşkanı asmaya varmadığı için mi, her neyse. Yasada da idamdan kurtulan Bayır'ın yönlendirmesiyle yasaksız DP'liler partilerin kuruluş yöntemiyle aynı biçimde söylence çok ama biz benzeş olayı alalım. Milli Birlik Komitesi'ne küstüğü için emekliliğini isteyen, aslında azledilen Orgeneral Ragıp Gümüşbalay'ı başlarına geçirerek Adalet Partisi'ni kurarlar. Celal Bayar ve diğer DP'liler o ara Yassıada'dan Kayseri cezaevine nakledilmiştir. Kayseri'den fısıldanan her sözcük demokrat kuşların kanadında gökyüzüne ağar. Orada bulutlara karıştıktan sonra rahmet olup yasaksız DP'lilerin üstüne yağmaya başlar. ve AP kısa zamanda merkez sağ sünni kanadın başat partisi haline gelirken, eski Hürriyet Partililerin Yeni Türkiye Partisi seçimlerden önce bile DP hizplerinden biri haline gelir. Yassıada duruşmaları boyunca kuvayi milli ruh ve onurunu zedelemeden dimdik ayakta tutan Bayar, bölünmeyi kısa sürede önlemeyi bu kez de cezaevindeyken başarır. 20. ayrımın sonu, sayfa 221.